Kitabın adı Yanık Yüz. Yazarı Osman Aysu. 41. ayrım. Sayfa numara 533. 5. Londra. Başkan Sebastian Kruger, DTMT'nin Londra'daki bürosunun pencere tülünü çekip dışarıdaki bulutlu havaya bakarak "Dostum yine yağmur yağacak galiba," dedi. Müfettiş Donald McCree, "Sanırım öyle. Meteoroloji daha bir hafta güneşe hasret kalacağımızı söylüyor," diye mırıldandı. Sonra piposunu dişlerinin arasına sıkıştırırken başkana, "İsterseniz artık Hollandalı meslektaşımızı içeriye çağıralım. Kenan Işık hakkında başka konuşacağımız bir şey kaldı mı?" Başkan Kruger dışarıya bakmaya devam ederken endişeli bir ses tonuyla, "Bilmiyorum," dedi. "Şimdiye kadar bir haber almamız lazımdı. En ufak bir mesaj almadık kendisinden ve bu beni rahatsız ediyor." "Endişelenmeyin Sayın Başkan. Bay Işık çok yetenekli ve akıllı biri. Başını belaya sokacağını sanmıyorum. Ben ise onu çok atak ve cüretkar biri olarak tanıdım. Endişeleniyorum. Hatta zaman zaman çılgın planı kabul ederek onun Barbados'a gitmesine izin verdiğimiz için de kendimi suçluyorum. Dedim ya, endişelenmeyin. Ona bir şey olmaz. Haberleşme odasına bu sabah uğradınız mı?" "Evet efendim. Henüz direkt veya dolaylı bir temas kurmadı bizimle." "Genel valinizi de aramamış değil mi?" "Hayır efendim. Zaten çok mecbur kalmadıkça o yolu deneyeceğini hiç sanmam." Sebastian Kruger bir süre endişeyle susup düşündü. Sonra "Evet," diye mırıldandı. "Hollandalı meslektaşımızı fazla bekletmeyelim. Lütfen onu içeriye alır mısınız?" Macri odanın kapısını açtı. Van der Hesp koridordaki meşin koltukta oturuyordu. Macri nazik bir şekilde gülümseyerek "Lütfen içeri gelin müfettiş," dedi. Hollandalı yüzündeki mağrur ve insanlara yukarıdan bakan tavrıyla yerinden kalkıp odaya girdi. Her zamanki gibi yine şık giyinmişti. Sırtında blazer bir ceket, açık renk pantolon vardı. Dik ve kendinden emin adımlarla başkana doğru yürüdü. "Kruger, sizi beklettiğimiz için özür dilerim," dedi. "Anlayacağınızı umarım. Konuşacak çok konu vardı da." Van der Hesp ilgisiz görünerek sesini çıkarmadı. Elindeki siyah bont tipi çantayı ayaklarının dibine bıraktı. Başkan, "Haberinizi aldım," diye mırıldandı. "Maalesef yine başarısızlığa uğradık ve ülkenizin çok önemli bir kişisini öldürmesini engelleyemedik." Van der Hesp soğuk bakışlarını başkana çevirdi. Etkili ses tonuyla, "Doğru," dedi. "Avrupa'nın çok ünlü bir iş adamının ölmesini engelleyemedik. Ama bu cinayet bize çok şey öğretti ve bu işe artık bitmiş nazarıyla bakabiliriz." Odada bir sessizlik oldu. İki yetkili hayretle Hollandalı'ya baktılar. "Ne demek istiyorsunuz?" diye sordu başkan. "Bilmediğimiz yeni gelişmeler mi var?" Van der Hesp o mağrur haliyle gülümsedi. Ayaklarının dibine bıraktığı çantasını açarak içinden çıkardığı dosyayı Sebastian Kruger'a ve uzattı. "İşte öldürülen elmas ve pırlanta kralı Gus Bronkhorst dosyası beyler. İçinde sizi çok şaşırtacak bilgiler, ifadeler ve tespitler var. Bunların büyük kısmını medyadan saklamayı başardık ama yine de basından gizleyemediğimiz kadarıyla pırlanta kralının katillerinin ölü olarak ele geçtiğini öğrenmişsinizdir herhalde." Kruger dosyayı Hollandalı'dan alırken, "Evet, bunu duyduk," diye mırıldandı. "Gerek katillerin üzerinde bulduğumuz ipuçları ve gerekse Gus Bronkhorst'un evinde yaptığımız gizli araştırmalar Hollanda polisinin ilginç sonuçlara götürdü. Bu dosyada bütün bulduğumuz delillerin fotoğraflarını ve fotokopilerini bulacaksınız. Artık olay tamamen aydınlanmış ve açığa çıkmıştır." Van der Hesp soğuk gülüşüyle sırıttı. "Tahmininde yanılmamışım. Çetenin reisi avukat Etin Kepşoğmuş. Sekreter Gary Brent sırf kendisini kurtarmak ya da suçunu hafifletebilmek için size yalan beyanda bulunmuş. Sırt örgütünün beyni Londra'daymış. Paris ve Frankfurt'ta da birer ufak merkezleri varmış. Londra ve Frankfurt çözüldüğüne göre örgütün tamamı çökmüş sayılabilir. Zaten örgütün yaşayan öldürücü isimler arasında da para yüzünden büyük bir çekişmenin yaşandığı anlaşılıyor." Müfettiş Macri, "Bunları nasıl öğrendiniz?" diye sordu. "Bir kısmını ölü bulduğumuz katillerin cebinden çıkan mektuptan, bir kısmını ise Gus Bronkhorst'un çalışma odasındaki evraklardan. Her şey apaçık ortada. Sizin şahit Gary Brent yalan söylüyor. Örgütün Barbados'ta hiçbir bağımlısı yok. Şu anda faal olan tek merkez Paris'te olmalı. Gerçi ben ondan da şüpheliyim ya. Amsterdam'daki son olaydan sonra onların da kendi kendilerini tasfiye edeceklerini veya izlerini silip ortadan kaybolacaklarını düşünüyorum." Sebastian Kruger merakla önündeki dosyayı açtı. İçindeki yazılı bilgileri okumaya ve resimleri incelemeye başladı. Macri suratını asarak başkanın incelemesinin sona ermesini bekliyordu. Kruger dosyayı kapatırken "Çok ilginç," diye mırıldandı. "Hal böyleyse başarıya ulaştık demektir," diye fısıldadı. "Evet," dedi Van der Hesp. "Mutlak ve kesin bir başarı." Mağrur Hollandalı'nın yüzünde başarının izleri okunuyordu. Kruger, "Demek öldürülen tim elemanlarının adı Max ve Ingrid'miş," dedi. "Bu isimler Etin Kepşov cinayetindeki faillerin adları. Öyleyse avukatın evindeki katliamla sizin Pırlanta Kralı'nı öldüren insanlar aynı kişiler." Evet, zaten katillerin üzerinde Sırt adına bastırılmış kartvizitler de bulduk. Macri başkana dönerek, şu dosyaya bir de ben bakabilir miyim efendim dedi. Başkanın uzattığı dosyayı alan müfettiş bir koltuğa çöktü ve tetkike başladı. İki katilin cesetlerinin fotoğraflarını uzun uzun inceledi. Yüzünde sinsi bir gülümseme oluşmuştu. Ama bunu odadaki meslektaşlarına belli etmemeye çalıştı. Vander Hess bir her zamanki soğuk sesiyle ''Sayın Başkan'' dedi. ''Bir de Paris'te örgütün son yuvasını araştırmakta yarar var sanırım. Gecikmeden oraya bir baskın yapsak iyi olur. Pırlanta Kralı'nın evraklar arasında bu adresi buldum. Zayıf bir ihtimal de olsa belki birilerini ele geçirebiliriz.'' Kurgur başını salladı. ''Haklı olabilirsiniz.'' diye mırıldandı. Vander Hess görevini başarıyla tamamlamış insanların huzuru içinde ayağa kalktı. Başkanın ve Makri'nin elini sıktı. Sonra küstahça sırıtarak ''Doğrusu o inatçı Türk meslektaşımızı görmek isterdim.'' diye mırıldandı. ''Acaba bu duruma ne diyecek? Kendisi burada mı?'' Makri hemen atılarak ''Sizi anlıyorum.'' dedi. Ne yazık ki o tartışmalı toplantıdan sonra İstanbul'a döndü. Galiba Türk emniyeti yerine bir başkasını gönderecekmiş. Buna üzüldüğümü söyleyemem. Vander Hess odayı terk ederken başkan endişeli ve kararsız bakışlarla Makri'yi süzüyordu. ''Ne dersin bu duruma?'' diye sordu. ''Galiba biz yanılmışız.'' İngiliz müfettiş başını iki yana olumsuzca salladı. ''Hayır efendim. Hala doğru yol üzerinde olduğumuzu sanıyorum. Beni asıl kaygılandıran Hollandalı meslektaşımızın niye yalan söylediği.'' Başkan irileşen gözleriyle Makri'ye baktı. ''Yalan mı?'' ''Evet efendim. Vander Hesp yalan söylüyor. Cinayet timine mensup iki katilin resimlerini bize vermekte büyük bir hata yaptı. Ben Gary Brent'in evindeki silahlı çatışmada da vardım. Max denen adamı orada gördüm. Fotoğraftaki ceset ona ait değil.'' Kurgun sapsarı kesilmişti. ''Emin misin?'' diye sordu. ''Resim tam net değil, yanılmış olmayasın.'' ''Kesinlikle eminim efendim. Bu adam bize o gece saldıranlardan değil. Ve Vander Hesp o silahlı çatışmada benim de bulunduğumu, katilleri gördüğümü bilmiyor.'' ''Fakat bu mantıksız. Yani Vander Hesp yanılıyor mu demek istiyorsun?'' ''Umarım sadece öyledir.'' ''Yani?'' ''Yani bizi başka bir yöne çekmek için yalan söylemiyordur.'' Sebastian Kruger homurdandı. ''Müfettiş Bey'' dedi. ''Bu çok ciddi bir itham. Vander Hesp bize niye yalan söylesin ki?'' ''Beni de endişelendiren bu efendim. Ama bu gerçeği hepimiz biliriz. Bazen bizim de aramızda çürük elmalar bulunur.'' Başkan kalın bir puro yaktı. O da bir yandan puro, bir yandan da Makri'nin piposuyla yoğun bir dumana boğuldu. Kruger dalmıştı. ''Bu fotoğraftaki adamın Max olup olmadığını başka şekillerde de öğrenebiliriz.'' diye söylendi. ''Tanıklığıma itibar etmiyor musunuz efendim?'' ''Tabii ki ediyorum müfettiş ama kesin emin olmalıyım. Frankfurt'ta tutuklu Werner Schaeffer'a gösterilmek üzere derhal fotoğrafları oraya faksayacağım. Siz de lütfen Gary Brent'e gösterin. Hatta şu pastanede çalışan Capshaw'un hizmetçisi. Adı neydi? Şimdi hatırlayamadım. Kay Parker. Evet o. Bir de ona gösterin. Mutlaka onlar da yardımcı olacaklardır.'' Müfettiş kayıtsızca omuzlarını silkti. 6. Korevega Çiftliği. Kenan zor bir gece geçirdi. Bütün geceyi adırgadı ranzada iki yanına dönüp durdu. Gözü bir türlü uyku tutmadı. İçi geçip daldığında saat 3'ü gösteriyordu. Barakadaki işçiler belki beyaz olduğundan ya da beyinlerine sürdürdükleri idarenin aralarına kattığı muhbir ajan inancından ona karşı hep soğuk ve mesafeli davranmışlardı. Yaklaşıp samimiyet kurmaktan özellikle kaçınıyorlardı. Kenan üstlerine fazla gitmek istemedi. Zamana ve kendisini tanımalarına fırsat vermeliydi. Yapılan soğuk muameleye rağmen güler yüzlü olmaya gayret etti. Geniş ve uzun koridor üzerindeki duşlarda yıkanıp tıraş olurken de herkes ondan uzak durdu. Genç adam İngiliz'in tam söylediği saatte bungalovuna yollandı. Güzel sarışın bungalovun çiçekli verandasında hazır bekliyordu. Kenan'ı görünce saatine baktı. Soğuk bir sesle ''İki dakika geciktiniz Bay Işık'' dedi. ''Benim saatim tam 8:30 efendim. Gelmemi emrettiğiniz saat.'' İngiliz homurdandı ama Kenan'ın ne söylediğini anlayamadı. ''Çalışmaya hazır mısınız?'' ''Evet efendim.'' ''Şimdi önce seni buranın büyük patronu yani efendimizle tanıştıracağım. Konuşma uzun sürmez. Sonra sana görevlerini anlatacağım.'' ''Tabii efendim.'' Kenan'ın boğazı kurudu. Nihayet efendi Capshaw'la tanışabilecekti. Bu haber genç adamı biraz şaşırtmıştı. Dün gece barakanın önünde yaşlı yerlilerin söylediklerini anımsadı. Yıllardır çiftlikte çalışmalarına rağmen efendiyi göremeyen bir sürü işçi olduğunu söylemişti. Acaba patron kendisini neden görmek istiyordu? Yoksa gerçekten ispiyonculuk mu teklif edecekti? Hayır diye düşündü Kenan. Bunun için patronun huzuruna kabulü şart değildi. Bu teklifi rahatlıkla yanındaki şu güzel kadınla yapabilirdi. Tanışmak isteği başka bir nedene dayanmalıydı. Kızgın güneş altında kadınla merkez bina denilen kısma doğru yürürlerken Kenan bir yandan bu görüşme isteğinin sebebini beyninde değerlendirmeye çalışıyor, bir yandan da göz ucuyla İngiliz süzüyordu. Kadında nedense garip bir tedirginlik sezinlemişti. Belki de yanılıyordu ama dünkü o kendinden emin ve otoriter hali kaybolmuş, anlam veremediği bir tutukluk ve çekingenliğe bürünmüştü. Belki de seçtiği yardımcısının efendi tarafından beğenilmemesinden endişeleniyordu. Kadın bir adım önden yürüyordu. Kenan da bir saygı ifadesi olarak amirinin ardından yürümeyi yeğlemişti. Haddini bildiğini, onun şef olduğunu anlatmak istercesine. Bu arada kadını daha yakından incelemek fırsatında bulmuştu. Çok garibine giden bir durum vardı. Bu denli güzel ve çekici bir kadının hangi sıfatı taşırsa taşısın, böyle bir çiftlikte ancak sert ve otoriter bir erkeğin yapabileceği bir görevi neden üstlendiğiydi. Bu görevi üstlenecek bir yeni erkek bulunabilirdi. Profilden görünen kusursuz yüzüne ve düzgün bacaklarına baktı. Şimdiye kadar bu kadar çekici bir kadına hiç rastlamamıştı. Ama doğrusu onu bu kıyafette, beline asılı kocaman bir tabancayla değil de süslü salon kıyafetleriyle dişiliğini daha da ortaya çıkaran giysiler içinde görmek isterdi. Herhalde sekreter vekillerinin tahmin ve tasavvur dahi edemeyeceği bazı yetenekleri olmalıydı. Yoksa onu burada kesinlikle çalıştırmaz ve bu göreve getirmezlerdi. Merkez binanın önünde baştan aşağı silahlı iki yerli duruyordu. Kadını saygıyla selamladılar. Biri, ''Sayın sekreter, efendi sizi bekliyor mu?'' diye sordu. ''Evet ama siz yine de yeni işçiyi getirdiğimi haber verin.'' dedi. Nöbetçi girişteki cihazdan üst kattaki başka birine seslendi. Madeni cızırtılar geldi aletten. Sonra cihazdan kalın bir ses yükseldi. ''Gelebilirler.'' Silahlı yerli buyurun efendim dedi. İçeriye girdiler. Merkez binanın içi şaşılacak kadar serindi. Büyük koridor üzerinde bir yığın kapalı kapılar vardı. Kenan ilerlerken acaba burada neler var diye düşünmeye başlamıştı. Bir üst kata çıktılar. Herhalde efendi denilen adam burada yaşıyordu. Burası da aşağıdaki kat gibi geniş bir koridor üzerindeydi ama çok az kapısı vardı. Bir tanesinin önünde yine iki silahlı yerli duruyordu. İngilizce kapının yanındaki ufak bir panonun üzerindeki tuşlara bastı. Madeni giriş kapısı iki yana doğru açıldı. Kenan büyük bir merak ve heyecanla önünde beliren görüntüye baktı. Nihayet inzivaya çekilmiş Harry Capshaw'un inine giriyordu. Alabildiğine geniş kocaman bir salondu burası. İlk dikkatini çeken şey salonun penceresiz olduğuydu. İçerideki elektrik donanımı minimum aydınlatmayı sağlayacak düzeyde kısık tutulmuştu. Hava sirkülasyonunu sağlayan klima cihazının vınlaması geniş salondaki derin sessizlik içinde ürkütücü bir ses çıkarmaktaydı. Yandaki duvardan ne olduğunu anlamadığı kalın siyah bir perde sarkıyordu. Bunun cam örten bir perde olmadığı çok açıktı. Sanki arkasında bir şeyin gizlendiği kanaati doğdu Kenan'da. Tam orta yerde geniş bir masa ve başında duran mor koltukta oturan maskeli adamı gördü. Heyecanı son haddine varmıştı. Ağır adımlarla masaya yaklaştılar. İngilit, "Günaydın efendim," dedi ve başıyla maskeli adamı saygıyla selamladı. Kenan da elinde olmadan başını eğmiş selam vermişti. Kenan bir iki saniye nefesini tutarak adamı inceledi. Capshaw gerçekten garip bir yaratıktı. Sırtında yöreğe ve mevsime uymayan bir giysi vardı. Boynuna kadar uzanan, önden düğmeli, dik yakalı eski asker ceketleri gibi bir şey giymişti. Ayağına da aynı kalın kumaştan bol ve gri pantolon geçirmişti. Ellerinde deri eldivenler mevcuttu. Fakat adamı asıl korkunç kılan yüzündeki maskeydi. ''Yaklaşın!'' diye fısıldadı efendi. Sesi kısık ve hafif metalimsiydi. Sanki hoparlörle konuşuyor gibiydi. ''İngilit, demek yeni yardımcın bu delikanlı!'' diye mırıldandı. ''Evet efendim, onayınızı almak için getirdim.'' Capshaw yanık yüzünü örten maskesinin altından dikkatle Kenan'ı inceliyordu. Bir süre hiç sesini çıkarmadan genç adama baktı. ''Pekala İngilit, lütfen bizi yalnız bırak. Onunla konuşmak istiyorum.'' dedi. Sarışın kadın afallayarak efendiye baktı garip garip. ''Fakat efendim, ne diyorsam onu yap İngilit. Bu delikanlıyla yalnız konuşacağım.'' Maskeli adamın sesi emredici ve kararlı çıkmıştı. Kadına başını çevirip bakmamıştı bile. Kenan, adının İngilit olduğunu öğrendiği güzel kadının biraz da istemeye istemeye odadan çıktığını gördü. Şimdi geniş mekanda yalnızdılar. Efendi maskesinin göz deliklerinden dikkatle Kenan'ı süzmeye devam etti. Konuşurken yarım yamalak görünen dudakları çok ince ve borumsuydu. Adamın hareketlerinde normalin dışında bir ağırlık vardı. İlk sorusu Kenan'a garip geldi. ''Benden korktun mu?'' ''Hayır efendim.'' ''Doğru söyle yabancı.'' ''Korkmadım ama itiraf edeyim ki ürkütücü ve insanı etkileyen bir görünümünüz var. Maske taşıdığınızı bildiğim halde yine de irkildim.'' ''Doğaldır bu. İnsanlar maskeli birini görünce irkilirler. Neden maske kullandım biliyor musun?'' ''Buradakiler yıllar önce bir kaza geçirdiğini söylediler.'' ''Doğrudur. İngiltere'de yandım. O tarihlerde orduda subaydım.'' ''Üzgünüm efendim.'' diye mırıldandı Kenan. ''Ama böyle maskeyle yaşamaya alıştım artık.'' Kenan bir yorum yapmaktan kaçınarak sustu. ''Adın nedir yabancı?'' ''Işık. Kenan Işık.'' ''Milliyetin?'' ''Aslen Rum'um ama Türk vatandaşıyım.'' ''Niçin Barbados'tasın?'' ''Siyasi suçluyum efendim ve firardayım.'' ''Aferin, açık sözlüsün. Bu hoşuma gitti.'' Sağ olun efendim. Beni lütfedip çiftliğinize kabul ettiğiniz, sonradan bir yalanımın ortaya çıkmasını istemem. Haklısın. Yalan ve riyadan ben de nefret ederim. Seni gözüm tuttu. Bayan Ingrid herhalde söylemiştir ama bir de ben tekrarlayayım. Burada emirlerime kesin riayet edilmesini, çiftlikteki kurallara mutlak uyulmasını isterim. Bu kurallar oldukça ağırdır delikanlı. Ne var ki huzur, emniyet ve rahatlığımız için böyle katı bir disiplin gerekmektedir. Anlıyorum efendim. Hayır, henüz anladığını hiç sanmıyorum. Kenan dikkatle Kepşov'a baktı. Burada henüz yabancısın ve unutma ki bir beyazsın. Ada yerlilerinin beyaz tenli insanlara ne denli düşman olduğunu bilemezsin. Burada ırk ayrımı ve bunun sonucu olan siyah-beyaz düşmanlığı bütün hızıyla devam etmektedir. Şükret ki İngiliz değilsin. İngiliz olsan yıllardır onları sömürdüğümüz için sana duydukları şartlanmış nefretleri daha da şiddetli olurdu. Yerli halka yaklaşmak, onları anlamaya çalışmak çok zordur. Hepsi cahil, yabani ve eğitimsizdir. Para için yapmayacaklar yoktur. Adadaki en yüksek ücretler bu çiftlik ödendiği halde hala bana düşmandırlar. Buradaki insanlardan korkarım. Benim her şeyden uzak ve içine kapanık yaşamım ise onları ürkütmüştür. Hele maskeli dolaşmam daha da fazla çekinmelerine yol açmıştır. Bana maskeli şeytan dediklerini biliyorum. Fakat bu haksızlık efendim, diye mırıldandı Kenan. Efendinin ince dudakları yeniden gerildi. Beni yeterince tanımıyorsun, hemen hüküm verme, dedi. İnsanlar üzerinde sıcak ve çekici bir izlenim yaratmam. Adil ve merhametli biri olduğumu ancak zaman içinde anlayacaksın. Bendeki Allah vergisi bir yetenektir efendim. İnsanları çabuk anlarım. Umarım öyledir. Sana bu açıklamayı birlikte uzun süre çalışmak istediğim için yaptım. Seni gözüm tuttu. Şartlardan memnun kalırsan burada uzun süre çalışabilirsin ve geçmişini unutabilirsin. Mazinde seni tehdit eden sıkıntılardan tamamen arınmış olacaksın. Geçmişinle ilgili hiçbir problem seni burada rahatsız etmeyecektir. Tek istediğim sadakatle çalışmandır. Sağ olun efendim. Evli misin? Hayır efendim. Bu hem iyi hem kötü. Evli ve çoluk çocuk sahibi olsaydın daima onları düşünmek zorunda kalacak ve buraya bir türlü ısınma şansın olmayacaktı. Fakat çiftlikte kadınsız yaşamak da senin yaşındaki bir erkek için oldukça zordur. Kenan utanmış gibi şimdilik buna katlanmak zorundayım diye mırıldandı. Genç adamın beyni motor hızıyla çalışmaktaydı. Harry Capshaw'la yaptığı bu konuşmaya bir anlam veremiyordu. Bu sıradan bir patronla sanki işçisi arasındaki olağan bir konuşmaydı. Durumu yadırgamaya başlamıştı. Yüzündeki maske ve adamın yaşadığı acayip mekanın garipliği olmasa kendini gerçekten de yeni işe alınan biri gibi hissedecekti. Oysa karşısındaki azılı bir cinayet örgütünün başıydı. Efendi Kepşov sordu. Memlekette bıraktığın kalabalık bir ailen var mı? Kenan rahatlıkla yalanı kıvırıverdi. Sadece hayırsız bir kardeş efendim. Ayda yılda bir görüşürdük. Şimdi bile nerelerde bulunduğum hakkında bir fikri yoktur. Ne tesadüf diye mırıldandı Kepşov. Benim de Londra'da yaşayan bir erkek kardeşim vardır. Avukat ve zengin. Ama 25 yıldan beri sadece bir kere Barbados'a gelmiştir. Bir daha ne zaman geleceğini de Allah bilir. Kenan yeniden irkildi ve içinde ilk defa bir şüphenin filizlendiğini hissetti. Neler söylüyordu bu adam? Yoksa kendisinden şüphelenmiş de ağzını mı arıyordu? Onun gibi herkesin nefret ettiği, korku ve dehşetle hayal ettiği bir kişinin, daha ilk karşılaşmada sanki dertleşir gibi Londra'daki kardeşinden bahsetmesi doğal mıydı? Ayrıca kardeşinden hayattaymış gibi söz ediyordu. Onun öldüğünü bilmemesi olanaksızdı. Kepşo başını salladı. Ne yazık ki öz kardeşler bile bazen böyle vefasız çıkabiliyorlar. Ondan 10 yaş büyüğüm ve hayatta yaşayan tek akrabasıyım. Ama beni ne arar ne sorar. Evlendiğini bile 5 sene sonra öğrendim. 2 yıl önce Noel'de bir kart almıştım. Hayır diye düşündü Kenan. Bu sıradan bir konuşma değildi. Maskeli şeytanın bir art niyeti olmalıydı. Nereye varmak istiyordu acaba? Daha ilk tanışmada ailesinden ve özellikle Etin Capshaw'dan söz açması mantıklı değildi. Sinirleri yay gibi gerildi. 41. ayrımın sonu. Sayfa 545. Devamı 42. ayrımda.